Herkese merhabalar, kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şadet. Dostlarım, Romalılar, bugünkü konumuz balçıktan insana, Prometheus'tan Tanrı'ya, insanın varoluş, var olma savaşı olacak. Kafamın ucuna takılan son konulardan biri de Prometheus'un hikayesi oldu. Zaman zaman böyle zihnimi meşgul ediyor bu konu. Sizin de öyle mi bilmiyorum. Böyle bazı anlarda varoluşsal düşüncelere gark oluyorum ve anlık böyle sorular aklıma geliyor. Böyle hani şey olur ya, kilitlenirsin, böyle boş duvara bakarsın ve bir anda ne bileyim tüm hayatı sorgularken bulursun kendini. Benimki genelde böyle felsefi anlamda bazı sorulara cevaplar ararken buluyor. Tabii bu hikayeyle tanışmam üniversite yıllarıma tekabül ediyor. Bir hocamız derste bir anekdot olarak paylaşmıştı. Beni çok tesiri altına almış bir hikayedir. Ondan sonra zaman zaman çeşitli mecralarda karşıma çıkmaya başladı bu hikaye. Son dönemde de bir müze gezisinde böyle kocaman, devasa bir duvar boyutunda bir tabloya Prometheus'un cezalandırılma sahnesi tasvir edilmişti. Bir dağın tepesinde uzanıyor ve Kartalon'un ciğerini deşiyor. Niyeyse beni biraz incitti bu. Üzüldüm yani. Tabii ki bu hikaye bir tek beni bu kadar etkilemiş bir hikaye değil. Aslına bakarsanız Batı medeniyetinin kendini çok bağladığı bir hikaye. Prometheus figürü hem filmlerde, sanatta, her alanda böyle Batı medeniyeti tarafından ciddi anlamda öne sürülmüş. Böyle insanla birbirini bağlarken hep karşımıza çıkan önemli mitlerden biri. Zaten baktığınızda Batı medeniyeti Antik Yunan'a çok değer verir. Bununla kalmayıp Yunan mitolojisini birçok anlamda gündelik hayatta yer edinmeye çalışır. Yani bunu semboller aracılığıyla yapar. Önceki podcastimde hatırlarsanız benliğin inşasında toplumların kolektif bir bilinç oluştururken bunu semboller üzerinden yaptığını konuşmuştuk. Batı medeniyeti de bunu yaparken genelde Yunan mitolojisini baz alıyor. Mesela herkesin böyle yakından tanıdığı sektörün öncü markalarının isimlerinin hepsi Yunan mitolojisinden alınma isimlerdir. İşte Nike, Canon, ne bileyim Starbucks, Pandora gibi markalar bunun bazı göstergeleri. Dolayısıyla biz her ne kadar tabii modernleşmeyle birlikte insanların böyle metafizik alandan, doğaüstü alandan uzaklaştığını, bu tarz böyle mitolojik ya da diğer dinsel öğelere değer vermediğini, bundan uzaklaştığını düşünsek de bir şekilde paradoks gibi insanlar kendilerine kök gördükleri yere hikayelerini eninde sonunda bağlıyorlar. Bu da bunun örneklerinden biri. Dolayısıyla Batı mitolojisi Antik Yunan'a zaten çok değer veriyor. Çünkü ilk bilim adamlarının, filozofların oradan çıktığını baz alarak kendilerini bir şekilde oraya yakın görüyorlar. Peki Prometheus'un hikayesinin bu noktada değerli kılan ne? Ya da bu tüm mitoloji içerisinde Prometheus'u öne çıkaran ne derseniz eğer, o da şudur ki Batı medeniyeti sürekli mesela karşı çıkan bir medeniyettir, sorgulayan bir medeniyettir. Daha böyle tanrıyla aşık atan, işte bilgiyi temsil eden, aklı temsil eden bir medeniyet olmaya çalışmıştır ve hani hep sürekli böyle Tanrı'ya kafa tutuyor ya da bir noktada kötücül görüyor Tanrı'yı. Yani bir şekilde barışmıyor. Aslına bakarsanız tabii bunu sadece Batı medeniyeti olarak yorumlamak doğru mu bilmiyorum ama baktığınız zaman Doğu medeniyetleri için konuşursak Doğu medeniyetinin Tanrı'yla daha iyi bir ilişkisi vardır. Yani o yaratıcı ona şefkatle gelir, işte o yaratıcıya şefkatle gider, yaratıcı hiçbir zaman için kötü sıfatlarla donanmamıştır ve hiçbir zaman için zaten insan onunla rekabet edemeyeceği gibi insan ona her zaman tapınır ve ondan bir şeyler diler. Bunlar iki farklı medeniyetin tasvirleri aslında. Fakat baktığınızda eğer birazcık böyle mikro düzeyde bakarsanız evet insan hep bir savaş halinde. Tanrı'yla savaş halinde Prometheus'un hikayesinde olduğu gibi mikro düzeyde de makro düzeyde de hep bir savaş halinde olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla Batı medeniyeti kendini biraz Prometheus'un hikayesiyle özdeş görüyor. Çünkü Sürekli bilgiyle, akılla Tanrı'ya kafa tutuyor ve onu yenmeye çalışıyor. Bir noktada onunla aşık atıyor ve kendini yeni Tanrı olarak ilan etmeye çalışıyor. Bu noktada da Prometheus'un hikayesi çok ayrı bir boyuta geliyor ve ayrı bir değere biniyor. Peki bu Prometheus'un hikayesi ne? Bazen söylerken karıştırabiliyorum. Prometheus aslında bir titan. Bir de bir kardeşi daha var, o da Epimetheus. İki kardeşler ve bunlar Titanlar. Bir tarafta da Zeus var. Zeus ve Titanlar savaşa giriyorlar. Prometheus'un adının anlamı öngören demek, önceden gören demek. Kardeşi var Epimetheus, onun da adının anlamı sonradan gören demek. Bunu bir aklınızda tutun. Çünkü Prometheus'un kardeşi biraz şey, aklı kıt. Neyse, sonradan anlayacaksınız neden böyle söylediğimi. Titanlar ve Zeus savaşa girerken Prometheus da Titanlardan biri ve görüyor ki Titanlar bu savaşı kaybedecekler. Prometheus da diyor ki ne yapayım, ben o zaman kazananın tarafında olayım ve Zeus'un tarafına geçiyor. Ve Zeus'la birlikte Titanlara karşı savaşıyor. Zaten bir noktada böyle Prometheus'un hikayesi anlatılırken böyle kurnaz, cambaz bir figür olarak da anlatılır yani. Dolayısıyla Prometheus'un da yardımıyla Zeus Titanları yeniyor. Sonrasında Zeus Prometheus'u ödüllendiriyor. Prometheus da gözyaşlarıyla, bazı hikayenin versiyonlarında böyle anlatılıyor. Gözyaşlarıyla işte balçığı yoğurarak insanı yaratıyor. İşte insana çeşitli özellikler vermeye başlıyorlar kardeşiyle birlikte. Tabii dedim ya, bunun Epimetheus'un aklı biraz kıt. Kıt olduğu için Epimetheus getiriyor gücü, ne bileyim, hızlılığı falan hepsini götürüyor, hayvanlara veriyor. Bak sen şu Epimetheus'un işine. İnsanlara sıra gelince Epimetheus'ta bir güç vesaire bir şey kalmıyor. Zaten adının anlamı sonradan gören. Demiştim size bu biraz kıt diye. Neyse, Zeus da insanlara ateşi, Prometheus da insanlara ateşi veriyor. Tabii Zeus tüm bu her şeyin farkında ve niyeyse bu fani insanlara kafayı takmış. Ne istedin sen yani bu insancıklardan Zeus'cum? Bu durumlar Zeus'un pek hoşuna gitmiyor. Bir süre sonra bir kurban töreni, kurban ayini oluyor ve Prometheus insanlara çok değer verdiği için diyorlar ki sen çok adilsin, sen ayır bunları. Prometheus da kurbanın kemiklerini böyle güzel etlerle kaplıyor ama aslında içi hep kemik. Öbür taraftan da etleri de böyle kötü gösteriyor. İşte işkembeyle falan örtüyor ki Zeus onu yemesin ve insanlara kalsın. Bu hileyi fark eden Zeus da sinirleniyor. Vay efendim, sen bana nasıl böyle bir şey yaparsın diyor. Ve insanlardan ateşi alıyor ve Prometheus'u cezalandırma hikayesi burada başlıyor. Tabii burada ateşle bahsedilen şey sadece sembolik anlamda değil. Şimdi şöyle düşünün. Ateş önceki çağlarda ilk bulunduğunda, insanın keşfi olduğu zaman ciddi anlamda çığır açmıştı. Çünkü ateşsiz bir hayat asla düşünülemez. İşte atıyorum, çanak çömlek yapamazsınız, ısınamazsınız. İnsanın bedeni göz önüne alındığında yemek yapamazsınız, etleri pişiremezsiniz, çiğ et yemek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla ateş hem bu anlamıyla çok çığır açıcı ve önemli, öbür anlamıyla da ateş bir anlamda aklı temsil ediyor, bilgeliği temsil ediyor, işte cesareti temsil ediyor. Zaten böyle eskilere bakarsanız ateş, aydınlık insanlar için her zaman çok daha güven hissi vermiştir. Çünkü karanlıkta görmediğin şeyden korkarsın ve ateş sana aydınlanmana yardım ediyor. O yüzden mesela gecenin bir saati dışarıya çıkmak niyeyse mesela bazı insanlar için çok tehlikeli görülür ve erkenden evlerine çekilirler. Bunun sebebi atalarımızdan gelen bir şey aslında. Ateşin olmadığı ya da ateşsiz ortamda, aydınlığın olmadığı ortamda hep bir tehlike olacağını olan inançtan gelen bir şey. Dolayısıyla ateş çok çığır açıcı bir şey. Tabii bu hikayede de aynı anlamda aklı da temsil ediyor. Şimdi Zeus sinirleniyor ve Prometheus'u cezalandırıyor. Diyor ki sen bir dağın tepesinde olacaksın ve her gün bir kartal senin ciğerini deşecek. Çünkü sen insanlara yardım ettin, işte ateşi çaldın ve onlara verdin. Her günde yeniden bu ciğeri oluşuyor Promete'nin. Bu şekilde onu cezalandırıyor. Tabii sonrasında Promete'ye işte Heraklitos'un oğlu galiba Herkül yardım edip kurtaracak ama hikayenin bu kısmı daha başka bir boyuta gidiyor. Tabii şimdi sırada kim kaldı? Epimeteus var. Epimeteus da demiştim ya ben size bunun aklı biraz katı. Sonradan gören anlamına geliyor ismi diye. Epimeteus'u da Zeus diyor ki ne yapalım nasıl hani cezalandıralım bu insanlığı Epimeteus'u da cezalandıralım. Diyorlar ki Pandora'yı yaratalım. Tanrılar bir araya geliyor ve böyle herkes en güzel parçasını veriyor. Güller bir şeyler. Kadını yaratıyor yani Pandora'yı. Pandora güzeller güzeli bir kadın. Sonrasında Pandora'ya da bir sandık veriyor. Diyor ki Zeus sakın bu sandığı açma. Ondan sonra Pandora da sandığını alıyor koca evine koca evine gidiyor diyormuşum. Neyse Pandora da alıyor ve Epimeteus'a gidiyor ve çok güzel bir şekilde evleniyorlar. Ondan sonra Pandora merakına yenik düşüyor ve dayanamıyor. Sandığı açıyor. Sandığın içinde ise Zeus'un gizlediği böyle kıskançlık, kan dökme, ne bileyim hırs, insanın tüm o kötücül duyguları var içinde ve bunlar insanlığa yayılıyor. Sandığın sonunda bir tek umut kalıyor ve neyse ki Pandora aklediyor, sonrasında fark ediyor yanlış yaptığını ve umutu tutuyor. Umut da aslına bakarsanız burada şunu temsil ediyor. İnsanlık her ne kadar tanrılardan güçsüz bir şekilde yaratılsa da, ne kadar böyle gücü sınırlı olsa da asla pes etmiyor. Ve bir şekilde o umutla savaşıyor ve kendini var etmeye devam ediyor. Sonrasında Pandora farkına varıyor ve işte umut kalıyor geriye. Epimeteus da tabii iş işten geçiyor. Artık anlıyor ki hatasının farkına varıyor. Halbuki Prometheus onu uyarmıştı. Zeus'tan sana bir hediye gelirse asla kabul etme diye. Ama dedim ya aklı biraz kıt ve Epimeteus sonradan gören olduğu için bu durumun farkına varmıyor. Tabii bu hikayede dikkatinizi çektiyse eğer insan ırkının nedense hep önce olarak erkeklerden yaratıldığını ve bir kadının sonradan yaratılması ve kadının kötülükleri getirmesi çok dikkati çeken bir nokta. Anlamadım yani kadınlardan ne istiyorsunuz acaba? Neden böyle bir sorumluluğu kadına yüklediniz? Fakat dikkatinizi çektiyse eğer tarih boyunca kadının hep böyle bir rolü olmuştur. Diğer başka hikayelerde de, diğer başka dinsel öğelerde de kadının nedense ortalığı karıştıran ya da savaş sebebi olan birçok hikayede rol verilmiştir. Bu hikayede bunlardan biri. Fakat burada ondan daha önemli olan bir konu var. O da şudur ki Promete'nin ateşi çalıp insanlara getirmesi ve insanın artık onunla birlikte aydınlanması, daha güçlü olması ve Tanrı'ya karşı koyacak seviyeye gelmesi. Bu bir yanıyla beni neşelendiren, bana iyi gelen bir şey. Çünkü bilgi, akıl aslında insanı çok iyi yerlere taşıyabilecek bir nimet. İster Prometheus vermiş olsun, ister diğer dinlerde bizim inandığımız yaratıcımız vermiş olsun, fark etmiyor. Akıl insanı diğer bütün yaratıklardan ayıran aslında en değerli nimet. Tabii Batı medeniyetinde her ne kadar insan çok aciz olarak resmedilse de baktığınızda değil mi? İnsan böyle hep çok aciz, işte Prometheus'un hikayesinde de öyle tanrılarla başa çıkmaya çalışıyor. İşte bir şekilde kendini ayakta tutmaya çalışıyor, Promete yardım ediyor. Bunun zıttı olarak mesela Doğu medeniyetinde baktığınızda insana çok daha başka bir değer veriliyor. Daha böyle işte yaratıcının son halifesi. Yaratıcıyla barışan bir insan sembolü var. Böyle bir figürü var. Fakat yine bu hikayede olduğu gibi Doğu medeniyetinde de topluma mesela ceza olarak genelde kadınlar üzerinden hep şekilleniyor. Yine bu hikayede de olduğu gibi Pandora'nın insanlara ceza olarak gönderilmesi. Bu da dikkat çeken durumlardan biri. Promete'nin bu hikayesi sadece mit olarak kalmıyor. Zaten birçok filmde de var. Hatta bu Alien filminin ilk başlangıç filmi vardır Prometheus. Orada işte bundan kasteder. Hatta bir sahne vardır böyle. Prometheus erir. İnsanı ilk yaratan. Ondan sonra suya karışır ve o sudan tekrar böyle siyah bir şeydir o. Tekrar insan oluşmaya başlar. Batı medeniyeti insanı anlamlandırırken bu tarz bir miti kullanmayı Bu tarz bir mite inanmayı aslında tercih ediyor ve bu miti hayatımızın çeşitli alanlarında hep sembollerle bir şekilde görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla fark eden bir şey olmuyor. Onların mitleri, başkalarının diğer inançları. Fakat ortak noktada buluşulan tek bir şey var ki o da aklın ne kadar büyük bir şey olduğu, aklın ne kadar değerli bir şey olduğu ve insanı bambaşka bir noktaya taşıdığı. Çünkü akılsız bir insanın hayvandan hiçbir farkı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Prometheus'un bize aklı getirmesi, Yunan mitolojisi açısından bakarsak eğer çok değerli bir kazanım ve Promete şahlanıyor. Adeta bir peygamber gibi oluyor yani. Çünkü insana aklı bahşetti ve insanı yarattı. Promete'nin farklı farklı versiyonlarını da zaten hem dinler aracılığıyla hem çeşitli böyle mitolojiler aracılığıyla, başka inanışlar aracılığıyla, destanlar aracılığıyla hep karşılaşabileceğimiz bir hikaye. Bu noktada meğer bir tek şey var, o da insanın aslında kavgası. İnsan hep bir kavga halinde, farkında olmadan hep bir savaş halinde, hep kendini böyle ispatlama halinde ve bir yarış halinde sürekli kendini Tanrı olarak görme güdüsü var. Bir şekilde kendini o noktaya getirmeye çalışıyor. Umarım hepimiz hayatla olan savaşımızda, Tanrı ile olan savaşımızda barışı ve sükuneti buluruz. Akılla ışıklandığımız, akılla yürüdüğümüz yollar olur hep bizi götüren ne diyeyim güdümüz artık motivasyonumuz diyorum ve bu konunun aslında devamını işleyeceğim. Başka bir podcast'te başka bir hikayeyle bağlayacağız. Ama şimdilik bu podcast'i böyle sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.